Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sunacağız. Salih Yüzgenç'in gerçekleştirdiği Bahadır Yenişehirlioğlu'yla Lütfen Tahsin Paşaoğlu'nun başlıklı mülakatı sunacağız. Yazar, oyuncu ve avukat. 55 yaşında oyunculuğa zirveden bir giriş. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hikayesi hem çok güçlü hem de çok renkli. Hayatının olgunluk döneminde arkadaş hatırıyla başladığı oyunculuğunda şu an ülkemizin en çok izlenen dizilerinden Payitaht Abdülhamid'in Tahsin Paşa'sı. Kitaplarıyla da yıllardır en çok okunan yerli romancılarımızdan. Fazla söze gerek yok. Yenişehirlioğlu'nun kendisi zaten ortada. Çok keyifli, öğretici bir söyleşiden arda kalanları tüm doğallığıyla aktarmak isterim. Hayata, kitaba, çalışmalarına ve dizi oyunculuğuna dair. Yeni kitabınız Tahta At hayırlı olsun. İçerisinde ciddi karakter mücadeleleri, iyi ve kötü ayrımları var. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Daha önceki kitaplarım zaman sıçramalıydı. Yani 100 yıl öncesiyle 100 yıl sonrasını kurguladığım romanlardı. Geçmişte yaşanan olayların bugünün insanına neler söylediğine değinmiştim. Tahta At'ta ilk kez farklı bir üslup denedim. Başlıyor ve bitiyor. Bir zaman sıçraması yok. Herhangi bir tarihi döneme yansımıyor. İnsana dair keşifler yapıyoruz. İyi ve kötünün ne olduğunu anlatıyoruz. Bazen iyi gördüğümüz şeyin aslında kötü olduğunu, kötü bildiğimiz şeyin de farklı cephelerinin olabileceğini görüyoruz. Tahta At, iki tane yetimin, yetimhanedeki iki çocuğun ve onun perspektifinde bir iş adamının hikayesi. Tahta At tam bir Musa hikayesi aslında. Kötünün elinde büyüyen iyinin hikayesi. İyi ve kötünün mücadelesi. Psikolojik bir roman. Bir motto söylemem gerekirse tam bir günümüz Musa hikayesi diyorum ben. Payitaht Abdülhamid dizisi çok sevildi. Tabii bu ilk oyunculuğunuzda değil. Nasıl başladınız oyunculuğa? Oyunculuk, aktörlük aklımın bir köşesinde bile yoktu aslında. Ama yazmak, edebiyat hep kafamın içinde olan bir şeydi. Çünkü ilkokuldan itibaren düzenli olarak okurdum. Rahmetli annem tarafından okumaya yönlendirildim. Babam hastaydı, felçliydi. Babamla ilişkimiz maalesef hiç yoktu. Bu sebeple hep anne diyorum. Annem çok okurdu, beni de okumaya kendisi teşvik etmiştir. Aliya İzzet Begoviç dizisinin senaryosunu yazan gazeteci yazar Ahmet Tezcan var. O sıralar Yedi Güzel Adam'ın senaryosunu yazıyordu. O dizide Erdem Beyazıt'ın geçmişte hocası olan Sahaf İsmail Efendi diye bir karakter yazmış. Yazarken de beni kodlamış, beni aradı. Yarın Kahramanmaraş'a geliyorsun, Sahaf İsmail Efendi olacaksın, dedi. Benim oyunculuk eğitimim yok, kamera bilmem, ışık bilmem, dedim. Nasıl yaparım? Yok, geleceksin, dedi inatla. Tabii dostların taleplerini bazen kırmamak gerekir. Günümüzde insanlar çok hoyrat, hatır gütmüyorlar. Ben hatır gütmenin çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Almanya programımı iptal ettim ve Ahmet'i kırmamak adına Kahramanmaraş'a gittim o gece. Nihayetinde bir bölüm çektik. Beni de konuk oyuncu gibi oynattılar. Sonra TRT'nin dikkatini çekmiş bu. Dizinin çok izlenmesi etkilemiş. TRT'nin daha sonra Sevda Kuşun Kanadında diye bir projesi vardı. Bana orada Saatçi Hüsnü'yü oynamamı teklif ettiler. Benim için senaryo önemli. Tabii karşılığında bir şeyler alıyoruz ama salt para için yapmıyorum bu işi. Senaryoyu istedim ve çok beğendim. Saatçi Hüsnü'nün bir saatçi dükkanı var ama göstermelik bir şey. Aslında bir metafordur saatçi dükkanı. Hala böyle insanlar vardır Türkiye'de. Onlar görünürde bir iş yapıyordur rızkını temin etmek için ama bu buzdağının görünen yüzüdür. Esas kütle aşağıdadır. Oraya girenler değişip dönüşüp çıkarlar. Bazı insanlar teneffüs ederler insanlara, sirayet eder. Hal diyoruz buna. Daha sonra TRT'nin Abdülhamid diye bir projesinin olduğunu duyduk. Birden aradılar TRT'den, dediler ki Saatçi Hüsnü'yü öldüreceğiz. Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa var. Birçok tiyatro sanatçısı oyuncu oynamak istiyor ama biz kurul olarak toplandık, bu rolü ancak Saatçi Hüsnü'yü oynayan biri oynayabilir diye düşündük. O yüzden sizin oynamanızı istiyoruz. Bu sebeple de sizi öldüreceğiz. TRT'de de aynı anda iki yapımda rol alamıyorsunuz. İyi dedim ben de. Böylece öldürdüler beni. Tahsin Paşa rolüne çok yakıştınız. Bir de onun hayatını yazıyorsunuz şu an, öyle değil mi? Tahsin Paşa'yı biliyordum ben. Hatıratlarını okumuştum yıllar öncesinde. Şu anda da hayatını yazıyorum. Tahsin'in nesli yok. Bir çocuğu olmuş, o da çocuksuz olarak ölmüş. Kitap çok az satmış o dönem. Bu kitap dizinin ardından tekrar basıldı ve şu an çok satanların içinde. Ben de arkasına bir yazı yazdım ve fesli bir fotoğrafımı koydular. Pek çok insan da kitabı benim yazdığımı zannediyor. Ben de hep diyorum bu kitabı Tahsin Paşa kendisi yazmış diye. Devletin işleyiş tekniğini ve daha ziyade Abdülhamid'i bürokrasiyi anlatmış. Ama kendisiyle alakalı çok fazla done yok. Romancının da boşlukları hayal gücüyle doldurmak gibi bir imkanı var. Nitekim tarihçi değiliz biz. Ben de bildiğim bilgileri toplayarak Tahsin Paşa'yı yazmaya karar verdim. Ben 55 yaşındayım. Hayattaki artılarımı ve eksilerimi biliyorum. Zaten bu yaşa gelmiş bir insan bunu bilmiyorsa ve durum tespiti yapamıyorsa boşa yaşamıştır. Ben de hem kendisiyle barışmış hem de kendisinin eksiğini veya fazlasını bilen bir insanım. Tahsin Paşa bence çok doğru yorumlandı. Bunu da gurur, kibir olsun diye söylemiyorum. Az diyalogla, mimikler ve ifadelerle yorumlandı Tahsin. Çok zor bir şeydir diyalogsuz bir derdi anlatmak. Abdülhamit'in kara kutususunuz, her şeyi bilen bir adamsınız ve mabeyinde el pençe divan duruyorsunuz. İşte bu noktada Tahsin'i yorumlamak güçlü bir oyunculuk istiyor. Burada da yüzünü kullanman gerekiyor. Bir de Abdülhamit duygularını çok belli eden bir insan değil. Dizi gereği de bu böyle. Aslında Abdülhamid'in yüzü Tahsin. Onun ifade etmediği şeyleri Tahsin'in yüzünden okuyoruz. Böyle bir seyir hali var meselenin. Lütfen Tahsin Paşa olun. Biz hepsinde mağlup olduk. Osmanlı'yı parçalamak için bizi o coğrafyadan sürdüler. Kukla devletler oluşturdular, İsrail'i kurdular, Abdülhamid'i tahttan indirdiler. Memleketi perişan ettiler, bütün değer yargılarını buldozerlerle ezdiler adeta. Başardılar, biz başaramadık. Şimdi o dönemi iyi okur ve anlarsak biz bugün aynı oyunlara karşı başka bir kuvvet ve refleksle karşı durur, onların kurgulamak istedikleri oyunu bozabiliriz demeye çalışıyoruz. Dizinin yapılma amacı aslında bu. Abdülhamit dönemiyle şu anki 2018 Türkiye'si birbirine çok benziyor. Bize diyorlar ki siz bugünü tekrar ediyorsunuz. Ya ne tekrar edeceğiz? Geçmişte ne yaşanmışsa bugün de aynıları oluyor. Felsefe aynı. Osmanlı'yı bölmeleri gerekiyordu sömürmek için. Böldüler. Osmanlı Orta Doğu'dan çekilmeye başladığından itibaren o coğrafyaya kan ve gözyaşı hakim oldu. Bugün Anadolu tek umuttur mazlum coğrafyalar için. Oralarda İngilizlerin kurdurduğu devletlerin başındaki kimliksiz, şahsiyetsiz, aşağılık, adi idarecileri kastetmiyorum ama halk nezdinde hala ciddi bir birlikteliğimiz vardır ve Türkiye hala büyük bir devlet ve kurtarıcı olarak görülür o coğrafyanın insanları tarafından. Bu anlamda güçlenen ve ilerleyen bir Türkiye buralarda daimi bir umut teşkil eder. Payitaht gibi yeni projeler var mı peki, film gibi mesela? İki tane film çevirdik. Yazları hiç tatil yapmadım. İki filmde de yapımcıların ricası üzerine konuk oyuncu olarak rol aldım. İsmim sonradan zikrediliyor. Önemli bir şeydir bu benim gibi deneyimi olmayan biri için. Ve Bahadır Yenişehirli oldu diyorlar. Filmlerden biri Selçuklu dönemini anlatıyor. Mart'ta vizyonda. Diğeri de yıllarca bize gülünç anlatılan Vecihi Hürkuş'un hayatını anlatan bir film. O da Mayıs'ta vizyonda. Anladığımız kadarıyla zamanınızı iyi kullanıyorsunuz. Ben çok çalışan, az uyuyan bir insanım. Bir gün baş başa yaptığımız sohbette rahmetli Musa Topbaş Kuddise Sirruh bana zamanı doğru okumam gerektiğini söylemişti. Yeri yurdu cennet olsun. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir şahsiyetti. Ona çok şey borçluyum. Bir insanın bir insana aşık olmasını ben onun şahsında yaşadım. Dedi ki, eşine vakit ayır, çocuklarına vakit ayır, arkadaşlarına vakit ayır. Kendine ve seni yaratan Allah'a vakit ayır. Eğer zamanı doğru kullanabilirsen bunların hepsine vakit ayırabilirsin. Katılıyorum tüm dediklerine. Zaman izafi, esneyebilir, büyüyebilir. Zamana yemin ediyor Allah, zaman var. Ama ne olduğunu tam anlayabilmiş değiliz. Aya, güneşe göre kurguluyoruz zamanı. Cennetteki hayatı düşündüğümüzde bizim anladığımız zamanla Allah'ın zamanı arasında ciddi farklar olduğunu anlıyoruz. Zaman ve mekan izafidir bu yüzden. Bazı mekanlar mesela genişler, bazıları daralır. Bu sizin hissiyatınızla alakalıdır. Bu sebeple zamanı ve mekanı genişleten bir hissiyatı olmalı insanın. Musa Efendi de zamanı bereketlendirmem gerektiğine dair bana tespitlerini anlatmıştı. Bunlardan biri az uyumaktır. O zaman çok şey yapabilirsiniz. Avukatlık, yazarlık ve oyunculuk. Maşallah diyelim. Bize de büyükler birçok işi aynı anda yapabilin, komple bir insan olun derler. Bu da zamanla alakalı muhakkak söylediğiniz gibi. Bu tamamen kendinizi tanımanızla yapabileceğiniz bir şey. Bunun da yolunu açan en güzel şey kitap okumak. Kitap insanı geliştiren en önemli argüman. Allah'ın meleği vasıtasıyla bize gelen emri sohbetlere katılın değildi mesela. Okuyundu. Ondan sonra sohbetler geliyor. İnsanoğlunun şu an değişmesine ve dönüşmesine katkı sağlayan, etki eden en önemli şey okuması ve sohbetlere katılmasıdır. Peygamberimizin kullandığı en önemli metot da bu zaten. Sohbetler aracılığıyla iletişim kuruyor ümmetiyle. Hedeflendiğim şeyin peşinde koşup onu gerçekleştirmek için müthiş bir mücadele veririm. Bunun için de yaşlı olmanın etken olduğuna inanmıyorum. Burada da tabii ki avukatlık, yazarlık, eğitim, manevi tekamül etkilemiştir. Mesela diyorlar ki en çok hangi yazardan etkilendiniz? Ya bu müşahhas olarak etkilenecek bir şey değil ki. Şu yazarlardan çok etkilendim. O yüzden böyle oldum, böyle bir şey yok. Okuduklarınızın tümü sizi değiştirir. Farklı algılar, farklı ırklar sizi geliştirir. Empati yapabilmenizi sağlar, sizi fanatizmden kurtarır. İslam'ı daha iyi anlar ve daha iyi yaşarsınız. İslam'ın felsefesini anlarsınız. Dünyanın sembollerden ibaret olmadığını anlarsınız. Arz üzerindeki yerinizin belirlenmesi olduğunu, İslam'ın bir duruş olduğunu anlarsınız. Annenizin karnındasınız ki orası da bana göre gezegenidir insanın. Öyle değil midir? Yiyorsun, nefes alıyorsun, içiyorsun, oradasın yani. İhtiyaçlarını orada görüyorsun. O yüzden diyorum annelere, babalara okuyun, okuyun ki doğru çocuklar yetiştirin. Anne baba okuyorsa çocuk okuyor. Ben liseye giderken 2000 tane kitabım vardı. Bunu nasıl beceriyorsun? Allah vergisi bir şey en başta. Ama aile etkili. Sen evde televizyon izlersen çocuğun da internette takılır, bu böyledir. İnsanın her an hazır olması gerekiyor. Dur bir çalışayım geleyim dediğinizde zaman geçmiş olabilir. Hazırlıklı olman gerekiyor bu yüzden. Muhakkak okuyun diyeceğiniz 3 kitap. Kur'an-ı Kerim, Nebevi Sünnet Metodu ve Nebiler Silsilesini okuyun. Peygamberler Tarihi insanlık tarihidir. Erkam Yayınları'nın güzel bir baskısı var. Kur'an-ı Kerim'i okurken de saat okur gibi okumayın. Oraya kendinizi bir şahıs gibi dahil edin. Onu bir hikaye gibi, film izliyor gibi okuyun. Olaylar yaşanırken siz de oralarda gezin. İyi ki yapmışım dediğiniz bir şey. Evlenmişim, sağlıklı bir ailem var ve çocuklarıma iyi ki vakit ayırmışım. Allah iyi ki karşıma bana liman olan saliha bir eş çıkarmış. Şükrediyorum. Vazgeçilmeziniz? Okumak, kitaplar. elinizde bir mikrofon olsa ve tüm dünyaya tek cümleyle seslenebilecek olsanız ne söylerdiniz? Merhamet, muhabbet, şefkat. Çünkü ne merhametin, ne muhabbetin, ne de şefkatin ne olduğunu bilmiyoruz. Merhameti sadece acımak zannediyoruz. Muhabbeti sadece günümüz insanının bakış açısıyla hormonsal faaliyet zannediyoruz. Şefkat dediğinizde hakeza öyle. Allah bu üç kelimeyi anlamayı ve hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Değerli dinleyenler, Salih Yüzgenç'in gerçekleştirdiği Bahadır Yenişehirlioğlu ile yapılan mülakatı paylaştık. Lütfen Tahsin Paşaoğlu'nun başlığıyla yer bulmuş bu mülakat Genç Dergisi'nde değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak değerli dinleyenler, Taha Kılınç imzalı Hadi Tezgah Başına başlıklı yazıyı sunacağız. Eski usul ahşap tezgahlarda halı ve kilimlerin nasıl dokunduğunu muhtemelen görmüşsünüzdür. Gözleri okşayan ve gönüllere sürur veren o rengarenk desenler, birbirinden güzel şekiller ve modeller, uzun emeklerin ve sabırla tezgah başında geçirilmiş haftaların, ayların neticesidir. Belki çoğuna şöyle bir bakıp geçeriz ama her bir ilmekte ustaların göz nuru, el emeği, alın teri, ısrarı ve sebatı vardır. Her bir halı ve kilim bu yönüyle başlı başına bir süreç, bir hikaye, bir serüvendir. Halı ve kilim ustaları eserlerini meydana getirmek için tezgahın başına oturduklarında önlerinde yürünecek uzun bir yol ve ellerinin altında aynısı tekrarlanacak bir örnek vardır. Usta günler ve haftalar boyunca tezgahın başında oturur, parmaklarının ucuyla ipliği teker teker tezgahtaki ana iplerin arasından geçirir. Bunu yaparken hem ilmek atlamamak hem de örnek aldığı modelden şaşmamak durumundadır. Hele de model çok renkli ise birkaç ayrı yumağı kullanırken ipleri sırayı şaşırmadan dizmelidir. Tezgahın başında her gün sabırla oturmak ve sanki aynıymış gibi görünen bir işi robot gibi sürekli tekrarlamak gerçekten zordur. Ancak işin sırrı ve o göz alıcı eserleri ortaya çıkarmanın püf noktası budur. Usta eğer sabırsız davranır, İş bir an önce bitsin diye ipleri dizerken özenli davranmaz ve örnek alması gereken modele sadık kalmazsa, o zaman ortaya sanat eseri değil, kevgir gibi kocaman aralıkları olan baştan savma gevşek bir çul çıkar ki onun hiçbir kıymeti de bulunmaz. Bütün sanatkarlarda olduğu gibi halı ve kilim ustaları da eserleriyle konuşurlar. Ustaları toplumun çoğu tanımaz bile. Onlar da zaten göz önünde olma derdinde değillerdir. İşleri başlarından aşkındır çünkü. Daha dokunacak onlarca halı ve kilim, bitirilecek sayısız eser ve tamamlanacak nice işler vardır. Ustaların çoğu maddi kazanç derdine de düşmez. Onlar için kariyerlerinin ve mesleklerinin odak noktası işlerini kaliteli biçimde yapmaktır. Şöhret dertleri de yoktur. Tanınmak, bilinmek, parmakla gösterilmek gibi şeylerden geçmişler, hayatlarını uğruna vakfettikleri yürüyüşe adanmışlardır. Tarih boyunca birçok usta karın tokluğuna çalışmış ve üretmiş, eserleri kendisinin fani dünyayı terk etmesinden sonra kıymetlenip kapışılmıştır. Nice ustalar vardır ki, ölümlerinden sonra varislerini ve geride kalanları zengin eden o eserleri ürettikten sonra fakru zaruret içinde bir köşede sessiz sedasız can vermişlerdir. Ömrümüz işte bu tezgah gibidir. Hepimiz ellerinin altındaki örnekleri yeniden üreterek birbirinden güzel ve özenli desenler oluşturması beklenen ustalarız. Usta adaylarıyız. Sabırla, sebatla, inat ve ısrarla tezgahın başından kalkmamak, ilmekleri atlamadan ipleri teker teker geçirmek, iş bitsin diye acelecilik göstermemek ve başına oturduğumuz tezgahın hakkını vermek durumundayız. Aksi halde geride kevgir gibi kocaman aralıkları olan baştan savma gevşek çullara benzeyen, hiçbir kıymeti bulunmayan, modelsiz ve şekilsiz hayatlar kalıyor ki, yaratılış gayemize bundan daha büyük bir ihanet de olamaz. Sağlam, kalıcı, faydalı ve önemli eserler üretmenin sırrı sabır ve sebatsa, ikinci şartı da dünyanın geçici keyiflerini birinci ve biricik hedef yapmamaktır. Maişet ve helal rızık temini elbette çok önemli olmakla birlikte, hayat yürüyüşünde üretimi ve kalıcı iş yapma hedefini maddiyatın gerisine atmak, bir süre sonra ideallerden vazgeçmeyi ve dünya hazzının peşine düşmeyi beraberinde getirecektir. Dünyada kapladığımız yerin hakkını verebilmenin belki bir üçüncü şartından daha söz edilebilir. O da çabalarımızın sonuca ulaştığını görmek. Moda tabirle yeni bir çığır açmak, yaptıklarımızın neticelerine yaşarken peşinen kavuşmak saplantısından kendimizi korumak olarak özetlenebilir. Bugün insanları mutsuz eden, kalplerini yoran, herkesi sabırsız ve hikmetsiz birer kavga makinesine dönüştüren işte bu saplantıdır. Tarih bizim havai dileklerimize ve gönlümüzden geçen isteklere göre akmaz. Rabbimiz, sünnetullah olarak biz kullarına tarif ettiği o şaşmaz yasaları işletirken, kulların keyfini ve konforunu gözetmez. Aksine, kullar o yasaları keşfetmek, kendilerini ona göre donatmak ve düzenlemek, bir işe girişirken o yasalar çerçevesinde planlar yapmak, hayatlarının her anını Rabbim buna razı mı sorusuyla geçirmek, üstlerine düşenleri yerine getirdikten sonra sonuçlara tam bir teslimiyetle boyun eğmek ve tüm bunları da sadece hesabı alınlarının akıyla verebilme derdiyle yapmak zorundadır. Tarihte sadece kendi tezgahının başında sabırla ipleri iplere ekleyerek yaşamış, sonrasında onların minik çabalarını Allah'ın bereketlendirip bize kadar ulaştırdığı, kendi dönemlerinde adları sanları bilinmezken, şimdi milyonların tanıdığı sayısız güzel örneğimiz var, hamdolsun. Bu bile halılarımızı ve kilimlerimizi sabırla dokurken, tezgahı terk etmemek noktasında şevk ve ilham vermeli. İslam medeniyeti çarşılarında arzı endam eden birbirinden parlak eserler, biz yenilerini üretelim ve geleneğimizle geleceğimizi inşa edebilelim diye varlar. Hayat zor, doğru. İnsanın heva, hevesi onu yoldan çıkarmaya meyyal, doğru. İnsan sabırsız, aceleci, günaha iştahlı. Doğru. Ama karar verip uygulamaya başladığımızda yanımızda melekleri buluverdiğimiz de doğru. Kullarının pek azı hidayet peşindeyken, hidayet peşinde olanların da çok azı kalıcı ve sağlam işler yapma derdindeyken, Rabbimizin özel talepleri özel ihsanlarla karşılayacağı da doğru. Hele hele gençlerin ibadetlerinin, gayretlerinin, yola düşmelerinin ve yolculuklarının Rahman'ın katında apayrı bir kıymetinin olduğu da doğru. O zaman hadi tezgahlarımızın başına, hadi ellerimizdeki örnekleri çoğaltma yarışına, hadi ipleri iplere sabırla ekleyip gönüller açacak eserler dokumaya. Tezgah kelimesinin dilimize çağrıştırdığı bütün kötü ve olumsuz anlamları yerle yeksan ederek. Değerli dinleyenler, son olarak Taha Kılınç imzalı Hadi Tezgah Başına başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Genç Dergisi'nin Şubat 2018 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.